Ayrım 61, sayfa 533, 48. kısım, Moskova. Nöbetçi hücrenin kapısını açtı, Lukin içeri girdi. Anna Horev tahta yatağın ucuna ilişen adamı fark etmedi bile. Kapı gürültüyle kapanırken Lukin, "Anna," dedi. Anna yavaşça başını kaldırdı, cevap vermedi. Gözleri ağlamaktan kızarıp şişmişti, yüzü de bembeyazdı. Lukin genç kadının kendinden geçmiş bir halde olduğunu düşündü. Parkta olanların derin etkisinden hala kurtulamamıştı anlaşılan. Anna dedi. Söyleyeceklerimi iyice dinlemeni istiyorum. Seni serbest bırakacağım. Anna şaşkınlıkla kaşlarını çattı, başını kaldırdı. Bu bir oyun değil dedi Lukin. Sana anlatmak zorunda olduğum gelişmeler var. Karısının başından geçenleri anlattı. Sözünü bitirdiğinde Anna'nın çok şaşırdığını gördü. Genç kadın hala susuyordu. Onun hayatı karşılığında seni bırakacağım. Silenski'nin istediği de bu zaten. Eğer seni bırakmazsam karımı öldürecek. Anna'nın hala inanmadığını anlayınca, inan bana Anna dedi. Bu öyle çok ayrıntılı bir plan falan değil. Şimdi hemen benimle gelmelisin. Fazla vaktimiz yok. Lütfen. Beni nereye götüreceksin? Moskova yakınında bir buluşma yerine, Novodeviç Manastırı'na. Baş gardiyana göre seni Leportova hapishanesine naklediyoruz. Yine de işbirliğine ihtiyacım var. Lütfen buradan ayrılırken hesapsız bir şey yapma. Benden başka kimseyle konuşma. Silenski ile karşılaştığımızda da benim için bir şey yapmanı istiyorum. Ne? Karıma zarar vermemesi için onu ikna et. Karım hamile. Silenski bana istediğini yapabilir ama eğer karıma zarar verirse onu öldürürüm. Silenski ile aramızda olanlar karımı ilgilendirmiyor. İstediğimi yapacak mısın? Anna Horev duyduklarına inanamıyormuş gibi Lukin'e bakmaya devam ediyordu. Sanki adamın yüzünü incelermiş gibi. Adamın sesi umutsuzluk doluydu. Gözlerinin altındaki koyu halkaları görmüş, vücudunun gerginliğini fark etmiş olmalıydı. Lukin bulunduğu durumun olağan dışılığının da bilincindeydi. Artık onu sorguya çeken bir gardiyan değil, ona yalvaran bir kocaydı. Anna'nın kendisinden nefret edip etmediğini ya da içinde bulunduğu ikilemden zevk alıp almadığını bilmiyordu. Yine de kadının evet anlamında başını salladığını gördü. Evet. Teşekkür ederim. Lukin kapıya yöneldi. Gitsek iyi olur. Sana ne olacak? Bunun yüzünden mi? Önemli mi? Sonunda hepimiz öleceğiz. Sen ve Slenski de. Beria bunları öğrendikten sonra Moskova'dan sağ çıkabileceğinizi sanmam. Bunlara izin verdiğim için beni de karımı da öldürecekler. Kızıma ne olacak? Anna. Söyle. Lukin kadının gözlerindeki sonsuz ızdırabı gördü. Ağlamak üzereydi ama gözyaşlarını tuttu. Lukin hayır anlamında başını salladı. Buna cevap veremem Anna. Gerçekten veremem. Kadının yüzündeki kederi gördü. Kendi çektiklerine rağmen yüreği parçalandı. Usulca Anna'nın koluna dokundu. Artık gitmeliyiz. Fazla zamanımız yok. Anna otomobili kullanan Lukin'in yanına oturuyordu. Ön camın dışına Moskova'nın göz kırpan ışıklarına baktı. Anna'nın bileklerine kelepçe takmadan önce gardiyanın yanında genç kadının çıkış ve nakil belgelerini imzalamıştı. 5 dakika sonra Lubyanka avlusundan çıktıklarında kaldırıma yanaşıp durmuş kelepçeleri çözmüştü. Ondan sonra ikisi de konuşmadı. Lukin'in konuşup konuşmaması Anna'nın umurunda bile değildi. Sasha'dan başka bir şey düşünemiyordu. Kızı yeniden görmek neredeyse yüreğini dağlamıştı. Kızını kolları arasında tutmak bir süre anıyı tazelemiş, Anna'nın düşündükçe çıldıracak hale gelmesine neden olmuştu. Sanki biri hançerini yüreğine saplamış gibi derin bir acı duyuyordu. Kızı o kadar değişmişti ki yine de Sasha'ydı. Kokusunu, cildinin yumuşaklığını hatırladı. Sonra hayatlarında birbirlerinden ayrı geçirdikleri yılları hatırlamış, kedere boğulmuştu. Sonra Lukin Sasha'yı alıp götürmüştü. Bir daha kızını asla göremeyecekti. Parkta o anda ölmek istemişti. Çektiklerini ancak ölüm unutturabilirdi. Şimdi ise içine endişe kemiriyordu. Kızıma ne olacak? Silenski ne yapmış olursa olsun bir yerden sonra aldırmıyordu. Otomobili kullanan Lukin'e baktı. Ondan nefret ediyordu. Yaptığı iş, ona çektirdiği acı nedeniyle nefret ediyordu. Adamın yüzüne bakınca onun da yıkılma noktasına yaklaştığını gördü. Hücrede bir an ona acımıştı ama Sasha'yı düşündüğünde öfkesinin yeniden canlandığını hissetti. Sessizlik dayanılmaz olmuştu. ''Bana bir sigara ver.'' Lukin dönüp ona baktı. ''İyi misin?'' Sadece bir sigara ver. Arabayı kenara çekti, ceplerini yokladı. Sigara paketiyle çakmağı Anna'ya uzattı. Arabayı yeniden hareket ettirdi. Anna sigarayı yakarken ellerin titrediğini gördü. Bana da bir tane verebilir misin? Anna ikinci bir sigara yakıp uzattı. Luke'un genç kadına baktı. Silenski sana aşık olmalı, dedi. Neden? Bütün bunları yapmak için ya çok cesur ya da seni o kadar seviyor ki tedbirsiz davranıyor. Bunu sevdiği için yapmıyor. Peki neden yapıyor? Çünkü senin gibi piçlerin elinde acı çekmemi, ölmemi istemiyor da ondan. Luke'un gözlerini yola çevirdi. Anna, sana bir şey söylemek istiyorum. Hayatım boyunca ne bir kadın öldürdüm ne de acı çektirdim. Silenski'yi bulma görevini de ben istemedim. Bana verdiler. Ama sana bir şey yine söyleyeyim. Eğer Nadia zarar verirse onu öldürürüm. Luke'un motoru durdurup farları söndürdü. Arabadan inerken Anna'ya, lütfen burada bekle, arabadan ayrılma, dedi. Terk edilmiş manastıra doğru yürümeye başladı. Yarı yoldayken dönüp BMW'ye baktı. Anna Orev hala koltukta oturuyordu. Bir baykuş öttü. Manastırın ön cephesinde içeriye açılan kemerli bir yol, yolun ucunda da bir kapı vardı. Kemerin yanına vardığında durdu. Kemerli yolun bir kenarında tel örgüden yapılmış paslı kapıyı gördü. Kapıya yaklaştı. Kalın bir zincir ve asma kilitle kapanmıştı. Kapının ötesinde bir çeşmenin çevresine sıralanmış beyaz badanalı, yıkık dökük binalar gördü. Arkasından bir ses duydu. Yavaşça dön. Lukin döndü. Silenski'nin elinde Tokarev, gölgelerin arasından çıktığını görünce nabzı hızlandı. Duvara dayan, ayaklarını aç. Lukin öfkesini bastırmaya çalışarak söyleneni yaptı. Silenski üzerine aramayı bitirdikten sonra sordu. Anna nerede? Arabada. Yalnız mısın? Sadece kadın var yanımda. Karım nerede? Daha sonra. Lukin sağa doğru döndürüldüğünü, Silenski'nin onu öne ittiğini hissetti. Arabaya doğru yürü. Karım, bir anlaşma yapmıştık Silenski. Lukin arkasına bakmak istediğinde tabancanın soğuk namlusunu ensesinde hissetti. Adımı nereden biliyorsun? Siz daha Sovyet toprağına ayak basmadan kadınla senin hakkında her şeyi biliyorduk. Başka ne biliyorsun? Buraya Stalin'i öldürmeye geldiğini. Uzunca bir sessizlik oldu. Sonra Luke'un ensesindeki namlunun daha güçlü bastırıldığını duydu. Önüne bak ve yürü. Yanlış bir hareket yaparsan seni öldürürüm. Ya çok cesursun ya da gerçek bir kaçık. Bu gece olanlardan sonra Stalin'in yanına bile yaklaşamayacaksın. Bütün ordu Moskova'yı karış karış arayacak. Öğüdümü dinle. Moskova'ya neden geldiğini unut. Hayatını tehlikeye atıyorsun. Anna'nınkini de. Birden ensesinde bir darbe hissetti. Kafatasında şimşekler çaktı. Neden susup yürümene bakmıyorsun? BMW'nin yanına vardıklarında Silenski el fenerini Anna'nın yüzüne tuttu. Yalnız mısın? Evet. Sizi izlediler mi? Ben kimse görmedim. Silenski feneri arabanın içine tuttu. Peki, yavaşça dışarı çık. Anna arabadan inince Silenski, manastırın arkasında nehir boyu giden bir yol var, dedi. Orada bir araba göreceksin. Şoför koltuğunda seni bekleyen biri var. Hadi, çabuk ol. Silenski birden BMW'nin sağ ön tekerleğini ateş etti. Lastik kıslayarak indi. Aynı şeyi sol ön tekerleğe de yaptı. Geri geldi, Tokarev'i Lükün'ün başına doğrulttu. Sonra Anna'ya baktı. Burada ne bekliyorsun? Hadi yürü. Anna Silenski'ye bakmaya devam etti. Ya Luki'nin karısı? Sen yürümene bak, benim işime karışma. Luki'ni öldürme. Dediğimi yap, hadi git hemen. Hayır, sen Luki'nin karısını serbest bırakıp onlara zarar vermemeyi vaat etmedikçe gitmeyeceğim. Önce sen benim dediklerimi yap. Silenski duyduklarına inanamayarak döndü. Tanrı aşkına sen kimden yanasın? Hadi yürü. Anna yerinden kıpırdamadı. Sana söyledim. Karısının iyi olduğunu görmeden, ona kötü davranmayacağından emin olmadan bir adım bile atmayacağım. Silenski'nin yüzünde vahşi bir bakış belirdi. Anna bir ara onun her ikisini de öldürmesinden korktu. Lütfen Alex. Silenski öfkeyle homurdandı. Arabaya git, kadın orada, onu buraya getir, çabuk ol. Bütün geceyi burada geçiremeyiz. Anna manastıra yöneldi, sonra koşmaya başladı. Silenski Lukin'e tabancasıyla yeri gösterdi. Diz üstü çök, sonra da yüzü koyun uzan. Luki'nin yüzü soldu. Beni öldürecek misin? Dediğimi yap, yoksa hemen şimdi kafanı uçururum. Luki'nin diz çöktü, sonra yüzü koyun karların üzerine uzandı. Eğer beni öldüreceksen hemen şimdi yap. Beni karım gelmeden öldür. Onun görmesini istemiyorum. Silenski tabancasının namlusunu Luki'nin ensesine dayadı, horozu kaldırdı. Uzunca bir süre tereddüt etti, sonra aslında çok çekici bir fikir ama bu kez olmaz Luki'nin, dedi. Hayatının şimdilik kurtulduğunu düşünüyorum. Neden bilmem ama sana şunu söyleyeyim. Eğer bir daha karşıma çıkarsan ölürsün. Bir ses duyup döndü. Anna manastır duvarının gölgesi arasından koşarak çıktı. Eliyle Luki'nin karısını çekiştiriyordu. Yarı yola geldiklerinde Slenski seslendi. Bu kadar yeter. Yolun geri kalan bölümünü tek başına yürüyecek. Anna kadının kolunu bıraktı. Slenski elindeki Tokarev hala Luke'nin başına çevrili yavaş yavaş manastıra doğru çekiliyordu. Luke'nin karısının yanından geçerken Anna'ya bağırdı. Arabaya git. Anna bir an tereddüt etti. Luke ve karısının güvende olup olmadıklarını düşündü. Sonra arabaya koştu. Slenski geri geri çekildi. Tabancası hala Luke'ine çevriliydi. Sonra döndü. Manastırın duvarına doğru koşmaya başladı. Slenski 20 metre kadar uzaklaşınca Luke'in ayağa kalktı. Nadia'nın koluna yapıştı. Çabuk arabaya. BMW'ye doğru ittiği karısının yüzündeki korkuyu tüm çıplaklığıyla gördü. Yuri, lütfen neler oluyor? Arabayı çalıştır. Sokağın sonuna kadar gidip bekle. Dikkatli git. Ön lastikler patlak. Ama buradan hemen uzaklaş. Hemen Nadia. Soru sormayı da bırak. Arabanın kapısını kapadı. Sol çamurluğun altına uzandı. Çılgın gibi araştırdı. Sonunda düğümlü ipi bulup çekti. Düğüm çözüldüğünde düşen Tokarev'i gördü. Tabancayı arabanın kaputunun üzerine bıraktı. Tekrar çamurluğun altına uzandı. İkinci bir ipi çekti. Bu kez karın üzerine uzun namlulu bir Negev alev tabancası düştü. Yüzünden akan terlerle tam bir çılgın gibiydi. Tokarev'i koltuğunun altına yerleştirip alev tabancasını aldı. Arabaya baktığında Nadia'nın silahlardan ayıramadığı gözlerindeki şaşkınlığı gördü. ''Hadi Nadia, hemen buradan uzaklaş.'' Nadia bir an tereddüt etti. Luke'un Negev'in kabzasını arabanın kaputuna indirip kükredi. ''Kadın, çabuk, dediğimi yap.'' BMW homurtuyla çalıştı. Araba önce yavaşça ilerledi. Patlak lastikler karda tutununca hızlandı. BMW uzaklaşırken Luke'un manastıra baktı. Slenski'nin 60 metre ötede manastır duvarının gölgesinde ilerleyen karaltısını hala görüyordu. Slenski BMW'nin homurtusunu duydu. Bir an geri dönüp baktı. Luke'un Tokarev'i karın üzerine bıraktı. Negev alev tabancasının horozunu çekti. Başının üzerine kaldırıp tetiği çekti. Kulakları sağır edici bir patlamayla birlikte portakal renkli parlak ışık karanlığın üzerinde yükseldi. Geceyi gündüz gibi aydınlattı. Luke'un ışığın aydınlığında Slenski'nin durakladığını gördü. Tepkisi gecikmedi. Döndü. Aynı anda nereden çıktığı belli olmayan siyah bir emka, motoru vahşi bir hayvan gibi bağırarak geldi. Luke'un yanından kayarak durdu. Şoför koltuğundan elinde makinalı tabancasıyla paşa fırladı. Luke'un alev tabancasını attı, Tokarev'i aldı. Çevik bir hareketle diz çöktü, dirseğini dizine dayadı, horozu kaldırıp nişan aldı. Namlunun ucunda Slenski'yi açıkça görünce tetiğe bastı. Kurşun Slenski'nin yanından geçip manastır duvarında sekti. Luke'un yeniden nişan almaya çalışırken paşa makineli tabancasının tetiğine bastı. Slenski'nin çevresindeki karları sıçrattı. Mermiler manastır duvarlarında yankılandı. Luke'un ondan sonra olanlara inanamayacaktı. Slenski sükunetle diz çöktü. Nişan alıp iki el ateş attı. İlk mermi yerden kar damlaları püskürttü. İkincisi ise paşaya isabet edip yere uzattı. Luke'un yeniden nişan alma fırsatı bulamadan portakal renkli ışık göz kırptı. Sonra peşinden uzun bir duman salarak yere çakıldı. Ateş söndü, aydınlık karanlığa dönüştü. Luke'un uzakta çalışan bir motorun sesini duydu. Ayağı fırladı, karlar üzerinde yatan paşaya bakmaksızın çılgın gibi koştu. Slenski'nin peşinden karanlığa ateş etti. Nehrin yanındaki yola vardığında son gördüğü köşeyi dönüp kaybolan bir arabanın stop lambalarıydı. Ayrım sonu, sayfa 540.